Tamam, çanak kutusu. Şimdi mülkiyet kavramı bütün tüze dizgesinin temel kavramı. Yani burada şimdi Hegel'i işte kapitalizmi savunuyor, burjuvaziyi savunuyor falan filan. Bu tür açıları, bakış açılarını dikkate alarak inceleyelim. Yani gerçekten bir savunu yapıyor, savunma yapıyor mu? Bir sistem ya da bir doktrin ya da bir eğilim falan savunuyor mu? Yoksa gerçekten T'nin nesnel açılımı bu olmak zorundadır mı diyor. Değil mi? Yani biz burada şey istemiyoruz, ideoloji istemiyoruz. Çünkü ideolojiye girip mesela bir anarşist bakış açısından baktığınız zaman tamam diyoruz, mülkiyet şeydir. Kötülüklerin kaynağıdır, kendisi hırsızlıktır ve ona göre bir toplumsal sistem çıkarsa ne olur orada? Mülkiyeti yasaklarsın falan.
Bir sınır olmak zorunda kalacak.
Nasıl?
Mecburen. Yani bireysel küçük mülkiyetleri yasaklaması olanaksız. Yani pratiğe dönülecek bir teori değil kendisinde.
Biraz orada bir şey soracağım.
Evet. Yani biraz ses...
Anarşist için demeyeceğim ama...
Boş ekler.
Nasıl dediğimi tam bilemiyorum. Hı. Ama hani devlet düşmanı sadece Marksist yok yani. Yani devlet düşmanı herkes için.
Devlet düşmanı.
Yani devlet düşmanı derken hani kavrama düşmanı, onun varlığına düşmanı herkes için.
Evet. Şimdi mesela... Ya devletsizliği savunma anlamında.
Devletsizliği savunma anlamında yani. Düşman derken onu yıkalım.
O da evet.
Onlar da mesela şunu söylemiyorlar mı? Ya da mülkiyet için de aynı şey. Hani mülkiyet varlaması zorunlu bir yerdir. Yani zorunlu bir yerdir. Hı. Hani ve ileridir. Hı. O bulunduğu zamana göre ayırıyorlar sadece ileri ya da geri olmasını. Yani mülkiyetin bütün kötülükleri anlasıdır falan diye savunacak birisi olduğunu sanmıyorum. Yani çünkü önceden mülkiyet mesela sadece kralın yani işte bir grubun elinde. Sonra herkes bunu elde etme hakkına sahip oluyor.
Evet yani mülkiyetin
ileri evren, yeri var sonuçta.
Mülkiyetin evrensel hak haline durumuna gelmesi zamanı yani hemen mülkiyet her zaman herkese açık değil. Serflerin mülkiyeti yok. Yani var da şeye bağlı en sonunda. Kölelerin mülkiyeti yok. Şimdi önemli olan...
O yüzden hani şeyi önemli değil onun ahlaksız olarak iyi bulup kötü bulması değil de onun evet. Zorunluluğunu...
Evet. Zaten ama şimdi de öyle bir şey var yani.
Onlar da var.
O anarşizm... Yani mülkiyet... Ya insanlar şey bir yerde mülkiyeti kötülüğün kaynağı olarak görüyorlar ve dolaysız bilinç için belki de başka türlüsü olanaklı değil. Yani nerede insanlar arasında adaletsizlik, türesizlik varsa, eşitsizlik varsa. Şimdi Jean-Jacques Rousseau'nun da şeyi var o konuda. Sözleri, yani mülkiyetin şeyi konusunda, etkileri konusunda bu şeyde geniş olarak var. Şurada şey var, bir okuyabilir misin? Yani şu Jean-Jacques Rousseau'nun çok kısa bir paragraf mülkiyet hakkında söylediği bir şey.
Gerçek mülkiyet. Nasıl olur da cezalandırılabilir bir gasp yoluyla olmanın dışında bir insan ya da bir halk çok büyük bir toprağı ele geçirebilir ve bütün insanlığı ondan yoksun bırakabilir. Çünkü tüm geri kalanlar böyle bir edim yoluyla doğanın onlara ortaklaşa verdiği oturacak yerlerden ve yiyeceklerden yoksun bırakılmaktadırlar.
Tamam, yani bir gasp yoluyla olmaksızın diyor değil mi? Başkalarına o haktan yoksun bırak.
Nasıl ele geçiriliyor?
Şimdi mülkiyet nedir? Mülkiyet istenç. İstencin dolaysız biçimi ve soyut hak alanındayız. Yani öteki ahlak alanı ve törellik alanı şu an bir tarafa bakıyoruz. Tabii onların ne olduğunu bilmediğimiz için şu an çok anlamlı gelmiyor söyleyeyim ama daha sonra gelecek. Mülkiyet dediğimiz zaman istencin dolaysız belirlenimini anlıyoruz. Dolaysız belirlenim derken de şunu kastediyoruz. Duyunç tarafından dolaylı kılınmıyor. Ahlak alanı soyut hak alanından farklı. Soyut hak alanında istenç yani bir iç meditasyon, iç düşünme süreci vesaire gibi bir aşamayla dolaylı kılınmadan doğrudan doğruya kendini dışsal olarak belirliyor. Bu benim diyor. İşte bir mülkiyetin ne olduğunu şimdi bu şey daha önce ilk yarıda konuştuklarımızı da buraya bağlamaya çalışın. Felsefe şunu diyor. Mülkiyet istencin kendini dışsal bir şey üzerine yatırması artı bunun başka istençler tarafından tanınması. Çünkü ben bunu, şunu örneğin, benim dediğim zaman bu benim mülkiyetim oldu. Ama benim demem yeterli değil. Gereken şey başkaları tarafından, başka istançlar tarafından da benim mülkiyetim olarak, yani bu azizim dediğiniz zaman bu mülkiyet şeyi tamamlanmış oluyor. Genel mülkiyetin kavramı şu: istencin kendine dışsal bir şey üzerine yatırması ve başka istençler tarafından tanınması. O ikinci koşul zorunlu. Şimdi eğer burada başka eksiklikler varsa ya da fazlalıklar varsa bu kavramsal irdelemede çıkar. Bunu çıkaracağız. Yani bu bir geometrik teorem değil. Geometrik teorem ya da geometrik aksiyon buna benziyor. Diyor ki nokta parçasız, parçası olmayandır diyor. Bu bir kavramsal bağıntı değil mi? Mülkiyet de böyle. Mülkiyet şey üzerindeki istençtir diyebilirim. Türkçe olarak daha kısaltılmış bir şekilde. Şimdi mülkiyet fiziksel şeyin kendisi değil. Ona dikkat edin. Mülkiyet bir ilişki biçimi ve daha da özlü olarak mülkiyet bir tinsellik. Yani mülkiyet, şimdi ben bir şeye, benim dediğim zaman o şeye bir şey katıyor muyum? Yani buna ben bir şeker attığım zaman çaya ya da bir çay bardağa bir kulp taktığım zaman falan, bu pozitif fiziksel katkı. Ama bir toprak parçasına, o Rousseau'nun sözünü ettiği toprak parçasına gasp demek, gaspın mülkiyeti, gasp yoluyla mülkiyet, şey yapalım, irdeleyelim, gasp yoluyla mülkiyet olabilir mi? Rousseau'nun dediği şekilde. Gasp nedir?
Haksızlıktır.
Gasp ediliyorsa, o edilme başarıya ulaşmışsa, gasp başarılmışsa, orada o evet, mülkiyet haline getirilmiş demektir.
Savaşlar. Yani bunların bu intişar etmişse bir gasp,
ya.
Bu kabul edilseydi?
O kadar. Irak bugün Küveyt'i içinde almış olacaktı. Yani gasp değil tabii. Bu şey tam olarak gasp denen durum değil. Burada şey var, devlet. Devletler gasp eder mi? Hayır, devlet
yani işgal eder.
İşgal eder. Devletin ne?
İşgal eder senin için şey düşünüyorum.
Yani o kavramlar arasında nüans var değil mi? Özel ayrımlar var. İşte devletin gasp. Tamam, devlet de gasp edebilir belli bir durumda. Haksız, hakkı olmayan bir şey olabilir. Yani savaş yapmadan, şiddet zor uygulamadan gasp etmek zoru gerektirir mi? Zor nedir? Şiddet nedir? Güç nedir? Falan bunları hep inceleyeceğiz bu alanda. Ama mülkiyet şey, istenç. Bir istenç nedir? İstenç bir tinsellik. Yani istenç bir düşünce, bir kavram. Duygu değil. Duysal bir şey de değil. İstenç.
Düşünce.
Evet. Yani istenç hayvanlarda olmayan bir şey. Doğaya ait bir şey. Hiç değil de yani istencin ne olduğunu soracak, yani tözsel olarak istenç şey değil, özdeksel bir şey değil, tinsel bir şey. Yani düşünülen bir şey ve duygudan falan da ayrı. Ve istencin düşünceyle paralelliğini, birlikteliğini, ayrılmazlığını oldukça detaylı olarak ele aldık daha önceki çalışmalarda. Yani istenç hiçbir zaman düşüncesiz olamıyordu.
İstenç olamıyordu.
Efendim?
İstenç olamıyordu düşünce olmadığı sürece.
Evet. Yani istenç şey değil. Hani böyle insanın bazen nedenini bilmediği ya da kendisini bile bilmediği bir takım eğilimleri olabilir. Öyle bir şey değil. İstenç varsa orada mutlaka şey var, düşünce var. Yani ben bunu istiyorum. İstek bilinçsiz olabilir mi? Olabilir. Yani bir gerginlik ya da bir acı hissedersin. Fizyolojik bir acı hissedebilirsin ve örneğin bir süre sonra şey fark edersin. Yani o rahatsızlığın kaynağının susamış olmaktan geldiğini fark edebilirsin. Su istiyorsundur ama istek istençten ayrı. Ve isteğin doğuşu şey değil. Yani iç nedenlere bağlı. Dürtüler, eğilimler, bilinçaltı, fizyolojik gereksinimler falan, bu tür şeyler olabilir. İstek kendini öğreten bir şey ama istenç dediğimiz zaman orada en gerçek anlamda kılgısal olarak ben varım. Kılgısal diyorum çünkü şey, bir matematik probleminin çözülmesinde de orada ego var ama istenç alanı eylem alanı ya da kılgı alanı ve o istenç şey değil, bilinçsiz değil. İstenç, ego.
Benim hocam, benim karım şeye mi geliyor? Mülkiyete mi giriyor?
Ne?
Benim
evlilik. Orada bireyin bireyle ilişkisindeki mülkiyet durumları da, yani onu evlilik konusunda şey yapacağız. Evlilik ilişkisi
benim arkadaşım.
O hayır. Yani orada benim arkadaşım dendiği zaman bu mülkiyet şey üzerine, yani arkadaş şey olmayacağına göre, evet arkadaş şey olamaz. Şimdi Romalılarda şey var, oğulların babanın mülkiyeti olması durumu var. Buna ne diyeceğiz? Yani orada arkadaşlıktan da öte bir ilişki var, baba oğul ilişkisi ve baba oğullarına mülkiyet, oğullar üzerinde bir mülkiyet hakkı taşıyor. Yani yasalar bunu şey yapmışlar, Romalı babaya vermişler. Yani şimdi şeyi düşünürseniz, mülkiyetin nesnesi olan şey, bakın burada Hegel kendisi de belirtiyor, onu görürseniz iyi olur. Bir şeyin mülkiyet olabilmesinin koşulu, o şeyin kendisinin istemci olmaması. Evet. Eğer insan mülkiyet oluyorsa, kölelik durumunda ne olacak? Çünkü insan her durumda istemci olan bir varlık, köle de olsa. O özel bir durum ve orada ona, yani kölenin mülkiyet olması, orada diyoruz ki köle insan olarak sayılmıyor. Yani bu öyle bir şey var. Mal düzeyine indirgeniyor. Sığır olarak görüyorlar genellikle. Mesela Roma şeyinde falan okunda. Değil mi?
Mal.
Sığır olarak. Mal zaten Anadolu'da sığır, hayvan yerine kullanılan bir sözcük. Yani bugün bize tuhaf geliyor. Niye insanları sığır kategorisine almaları, alıyorlar falan. Yani o dönemde o daha evrensel, daha geniş bir anlatım herhalde. Ama mülkiyet olmak için şey olmak lazım. Şey, büyük harf. Ve o şey olmanın anlamı da onun istenci olmaması. Orada yani...
Evliliğe baktım ben.
Ne? Evlilik. Evlilik de şey, evlilik sözleşme konusu falan değil. Yani evlilik sözleşmeler. Ayrıca şey, sözleşme... Evlilik geniş bir konu. Bunları biraz sırayla, yani bunlara değinmeyin demiyorum. İleriki bir aşamaya gönderme yapmayın, yapın. Yani devlete, anayasaya, savaşa, dünya tarihine falan. Ama unutmayın ki şeyler çok geniş. Yani şimdi evlilik konusundaki bu sizin getirdiğiniz bakış açısına girmek için sözleşmeyi falan da almamız lazım. Evliliğin tören yanını, yani evlilik kendi başına bir yine tema olacak burada ve onu o birçok yanıyla birlikte ele alacağız. O yüzden biraz belki de kısa değinmeler dışında her şeyi zamanına yerine bırakmak iyi olacak. Çünkü evliliğe geldiğimiz zaman mesela mülkiyet konusu evlilikte kapsanan bir şey. Dolayısıyla mülkiyetin evlilikteki yerini anlamak için mülkiyeti daha önceden çözümlemiş olmak gerekecek. Yani bu sistem olduğu için. O yüzden şey... Yani bir taraftan bir aşamalı giriş olacak ama bir taraftan da sistematik olduğu için her yerine gönderme yapabiliriz. O yüzden hiçbir kısıtlama düşünmeyin. Yani felsefede şey yok. Sistematik felsefede hiçbir zaman sapmıyoruz ya da konu dışına. Yani felsefenin kendi düzleminden ayrılmadıkça hiçbir sakınca yok. Şimdi mülkiyet konusunda...
Bir şey söylemiştiniz, o eksik kaldı. Yani siz sordunuz, geçtiniz. Dediniz ki bir şey mülkiyet değil mi? Yani mülkiyetim olduğunda o benden bir şey alıyor mu? Demiştiniz o.
Biraz daha.
Yani şey diye onu sormuştunuz siz.
Ne alıyor benden? Benden ne alıyor? Ruh alıyor mu? Hegel diyor ki ruhumu alır ya da bilmem. Bunlar mecazi anlamda. Yani şu benim mülkiyetim olduğu zaman burada benim ruhum var diyorsam bunu anlamıştır. Siz bunda benim istencimi tanıyorsunuz. Mülkiyet doğal bir şey değil. Bir ağaç benim benim mülkiyetimse o ağaçta doğal olanın başka hiçbir şey yok. Ama eğer biliyorsanız o şeyi, ağacın benim olduğuna gidip ondan meyve çalmazsınız ya da almazsınız benden izin almadan. Ama yabancılar için, o zaman da onun üzerine yazıyorum, bu ağaç hazin ağacıdır. İşaret koy falan. Bunlar da mülkiyetin şeyi. Yani oralara geleceğiz. O şeye benim yaptığım bir katkı, üzerine işaret koymam, im koymam, o...
O size bir şey koyuyor mu?
Ne koyabilir? Yani ben mülkiyet sahibi olduğumca...
O sahibi olduğum şey benim sahibim olabilir mi?
Hayır, ama o istenci olmadığını
ruhunu ona yatırmak anlamında bir belki şey söylenebilir yani. İstenci sınırlamak gibi
yani
bir şey var.
Madde olarak değil ama yani benim ona sahip olma durumu
beni ona bağımlı
olabilir mi?
Yok. ben bir şeye bağımlı olamam. Bakın, o yüzden mülkiyet kötü değil. Çünkü mülkiyet, istencin bir şey üzerine yatırılması diyoruz. Yani mülkiyet insanda olan bir şey ve insanın ötesine geçmeyen bir şey bir bakıma. Yani doğal şey olduğu gibi kalıyor. Bütün, yani bir mülkiyette, mülkiyet bir ilişki dedik aslında. Yani şu mülkiyetse, bunun anlamı şu, bu Cengiz'in bardağı ve buradaki herkes onu kabul ediyor. Bu ilişki. Onun dışında eğer bu Cengiz'in bardağı değilse, o zaman bu nesneyle ilgili hiçbir timsel durum yok. O zaman olacak şey şu, birisi gelip bunu alacak ve oraya kendi şeyini, istencini yatıracak ve o özel mülkiyet olacak. Şimdi mülkiyet özel, mülkiyet şey de olabilir, ortaklaşa da olabilir. Bunu ben Asgabe'den okudum. Mülkiyetin üç biçimi var. Yani bir özel mülkiyet var, bir ortaklaşa mülkiyet var, bir de kurumsal mülkiyet var. Daha başkası yok. Yani vakıfların mülkleri, kurumların mülkleri, devletin mülkleri, bunlar hepsi kurumsal mülkiyet, ortaklaşa mülkiyet değil. Ortaklaşa mülkiyet şu bardak hepimizin olabilir. 10 kişinin olabilir, 5 kişinin olabilir vesaire. Ya da bu bardak işte bir vakfın mülkiyeti olabilir. Ya da özel mülkiyeti olabilir. Vakfın istenci var mı?
Var. Vakıf üyelerinin koyduğu kuralları çerçevesinde var.
Vakıf yöneticilerinin, üyelerinin.
Bir evet.
Onun bir şeyi var, sözleşmesi var değil mi? Vakfın neyi var? Anayasa bir istenç biliyoruz değil mi? Yasalar zaten istenç. Dolayısıyla yani kurumların istençleri olur mu? Olur. Kurumların, çünkü kurumlar insanların bilincinde olan şeyler. Yani bir kurum oradaki bina değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi denen şey aslında gidip oradaki binayı biz o meclis olarak görüyorsak işte orada nefis bir yanılsama var.
Bir şeyler var.
Yani çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi insanların şeyinde, istencinde, bilinçlerinde olan bir şey. Onun dikkat edin bunlar...
Mülkiyet mi de şöyle bir şey oluyor mesela, mülkiyette sahip olabilirim. Bir de mülkiyet, yani öyle bir mülkiyet olabilir ki kendisi mal üretebilir.
Olabilir.
Ve o İki mülkiyet yüzüne ayrılmıyor mu?
Emek mülkiyet ilişkisi değil mi?
Ya evet, mesela şöyle.
Ekonomik olan...
Benim bir arabam olabilir.
Evet.
Ben arabadan faydalanıyor olabilirim. O arabayı taksi olarak kullanıyor olabilirim.
Anladım.
Ya da evi olabilir, evim olabilir, kiralayabilirim. Ya da aynı şekilde fabrika açabilirim.
Tamam.
Bir şey diyebilirim. Kendi herhalde fabrikadan beslenme ama.
İki şeyler var mesela. Şimdi fikri mülkiyet denen bir şey var, durum var sonuçta.
Evet.
İşte
biz şimdi evet.
Bir şey ve o fikri mülkiyet durumunda zaten ortada somut şey yok.
Pekala.
Şey var. Tabii orada emekle şeyi biraz karışıyor. Yani.
Emek konusu daha ileride duracak. Topluma gelmemiz gerekecek. Yani aileye geçme. Şimdi soyut akalım.
Burada emek açısından bakmadım. Sadece şey dedim. Burada bir mülkiyet ayrımı yapıyor mu?
Ne?
Yani bu konuda...
Orada farklı, daha yüksek kategoriler var. Ne var? Mesela şey var. Değişim var. Değiş tokuş var. Yani mülkiyet durumunda değiş tokuş henüz yok. Mülkiyet, bunlar mülkiyetin daha ileri belirlenimleri. Ama şu an mülkiyette bizim inceleyeceğimiz, yani en yalın biçimiyle mülkiyeti inceliyoruz önce ve onu bitirdikten sonra o şey. Dikkat ederseniz burada Hegel mülkiyetten sözleşmeye geçiyor. Sözleşmeden haksızlığa geçiyor ve oradan ahlak alanına geçiyor. Şimdi toplum törellik alanı üçüncü alan. Yani şu ana bölümlerini kaçırmayın. Soyut hak, ahlak ve törellik olarak üç bölüm var burada. Şu an biz soyut hak alanındayız. Soyut hak demesinin nedeni ise, yani burası istenci dolaşsız biçiminde oluyor. Burada şimdi topluma geldiğimiz zaman, yani şey için mesela değiş tokuş için, mülkiyet ilişkilerinde değiş tokuş ilişkisi, o sözleşmenin şeyi, kavramı zaten, yani sözleşme zaten onu anlatıyor. Ama onun dışında oradaki haksızlık, haklılık falan konuları, sömürü, eşitsizlik, bunu yapmaya hakkı var mı? Onlar bu Hegel'in dizgesinde moral belirlenimleri içeren bir alan olduğu için orası. Ona ancak ahlaktan sonra geleceğiz. Yani iyinin kötünün ne olduğunu, hakkın haksızlığın falan ne olduğunu öğrenmeden mülkiyet ilişkilerinin ayrışmış bir çözümlemesine girmeyeceğiz. Çünkü o zaman kültürel bir yöntem uygulamış olacağız ve kavramları Yani şu an şey, mülkiyet, sözleşme, haksızlık, ahlak alanı ve ondan sonra aile ve topluma geldiğimiz zaman o mülkiyet ilişkileri dediğimiz politik düzlemde ele alınabilecek. O yüzden şu an mülkiyetle ilgili olarak öğreneceğimiz şeyler mülkiyetin fiziksel olmak diye bir şey, kısıt olması gerektiği diye bir kısıtlama yok. Yani tinsel şeyler de mülkiyet olur. Sen bir şiir yapıyorsun, bir şarkı yapıyorsun, ona copyright'ını basıyorsun. Yani kopya hakkı sende, çoğaltma hakkı onun sende olduğunu anlatıyor ve ona izin verirsen, yani ya da para karşılığında yani paranı öderlerse onu çoğaltma şeyini. Şimdi bir mülkiyet olamayan şey yok diyor hemen hemen. Yani bir papazın vaazı bile mülkiyet olabiliyor. Şarkılar, şiirler, felsefe çalışmaları, şunlar bunlar. Bütün bunlar şey, mülkiyet olabiliyorlar. Ve çünkü istercin nesnesi olabiliyorlar. Mülkiyet şeylerde, bu özellikle işte yazılar, kitaplar, şiirler falan bütün alanlarda birkaç matbaanın doğuşundan sonra zaten sorun haline gelmiş ve şu an net gibi görünüyor. 70 yıl yani eserin, yapıtın üretilmesi yazarın ölümünden artı yazarın ölümü artı 70 yıl. Daha önce 50 yılmış mesela 1950'lere kadar ya da 60'lara kadar falan. Yani ben şey okudum, Britannica'da mülkiyet üzerine epeyce bir geniş inceleme var. Öyle çok özel noktalara değinmiyorlar. Yani mülkiyetin türleri falan, mülkiyet haklarının doğuşu. Çünkü tarihsel çözümleme de bizi burada pek fazla ilgilendirmiyor. Yani şimdi kölelerin mülkiyeti yok biliyoruz. Kölelerin kendileri mülkiyeti olabiliyorlar. Onun dışında örneğin Roma'da ya da Osmanlılar'da mülkiyet nasıldı bunu incelemiyoruz. Bu incelemesi, bunu belki tarih felsefesi altında yapmak gerekir. Ya da mülkiyet, yani tüze felsefesinin alanını çok daha genişletip orada yapmak olanaklı. Ama kısaca değinebiliyoruz. Yani Osmanlılar'da şey var, bireylerin mülkiyet edinme hakları var. Romanlarda var. Yurttaş kavramını şey yapabiliriz, burada kullanabiliriz ki aslında o da bu sistematik olarak düşünürsek modern, ya toplum alanına ait olan bir kavram ama erken kullanabiliriz. Yani yurttaşın bir şey anlamı mülkiyet sahibi olabilmesi. Yani sadece mülkiyet sahibi olabilmek demek değil. Şeyde Roma'da ya da Atina, Sparta gibi yerlerde yabancıların mülk sahibi olmalarına izin verilmiyor. Yani ancak yurttaşlar mülkiyet sahibi olabiliyorlar. Sen yabancı da olsan mülkiyet şey yurttaş olabilirsen mülkiyet. Ama bugün buralarda yani Avrupa'da falan Amerika'da öyle bir şey yok. Mülkiyet sahibi olmak için yurttaş olma gibi bir kısıtlama getirilmiyor. Yani sen gidip Londra'da bir evi ya da bir oteli ya da bir şeyi satın alabilirsin ve kimse sana niye sen Türksün bunu yapamazsın diyemez.
Yani, çocuklar
tabii mülkiyet o da demek.
90 yıl içinde Türkiye'de Londra'da bir evi açıp 90 yılında daha fazla.
Tamam kısıtlamalar getiriyorlar. Türkiye'de getirebilir. Yani bir Arap burada bir şey yalı alabilir.
Türkiye'de 45.
Ama evet. Ondan sonra ne olacak? Onu satmak zorunda. Muhtemelen. Ya da yani şey diyebilir. Devlet onu istediği zaman el koyabilir. Sen alırken o riski göze alıp kabul edebilirsin. Ya da etmeyebilirsin falan. Yani
o iki ülke arasında
anlaşmalara bağlı. Ya da kibarlık edip koymayabiliriz. Araplarla Suudi Arabistan'la Türkiye savaş yapabilir ama Suudi Arabistan yurttaşları burada mülklerini sürdürebilirler. Çok gerginse durum, çok kritikse o zaman onları tabii ki yani bunlar şey olumsal şeyler ama yani ayrıntılarını anlayabiliriz. Bugün şey bu aynı zamanda küreselleşmeyle de anlatılan şey. Yani sen gidip Japonya'da, Amerika'da bu mantıksal olarak şey değil. Olanaksız bir şey değil. Etik olarak doğru mu yanlış mı falan onları yine toplum alanında incelemek gerekir. Yani bir şey var şu anki dünyanın durumu şey değil. İdeal durum değil. Türe denen şey, türe adalet dediğimiz şey maalesef çok zayıf henüz. Eşitsizlik çok büyük. Yani Rousseau eşsizlik konusunda şey, çok duyarlı bir insan ve onun kökenleri üzerine yazısı var ama bugünkü eşsizlikler Rousseau'nun bile tahminin öte, çok çok ötelerindeki boyutlara ulaşmış durumda. Ama yine de var olan durumu çözülmek için o kavramları şey yapmamız lazım. Özgürce ve ön yargısız olarak ele almaya devam etmemiz lazım. Her şey mülkiyet olabilir. İnsan da mülkiyet olabilir. Ve gördüğünüz gibi aile bireylerinin birbirlerine karşı ilişkilerinde bile o şey, yani Romalı babanın şey, çocukları üzerindeki hak durumu bu. Soyut hak. Bunun anlamı şu, bunun iyiliği kötülüğü falan şey değil. Bu aşamada yorumlanmıyor. Yani moral mi değil mi diye bir yargıda bulunmuyoruz. Çünkü bir babanın çocukları hakkında, oğlu üzerinde falan mülkiyet hakkının olması bu ahlaksızlık. Yani çünkü daha doğrusu bir insan üzerinde bir mülkiyet hakkının olması yine ahlaksızlık ya da duyumsuzluk. Ama o çağlar bu durumu öyle görmüyorlar. Yani Yunanlar, Romalılar, onlardan önce o Mezopotamyalılar ve Asyalılar falan, yani bu kökenlik her yerde, Afrika'da, Hegel tarih felsefesinde Afrika'daki durumu anlatıyor. Yani Avrupalılar Afrika'dan köle taşımaya başladıkları zaman o gördükleri şey zaten Afrika'da köleliğin şey olması, neredeyse evrensel olarak yaygın olması ve bu kendi aralarındaki ilişkiler devir. Yani Afrika'da var. Köle, insanın insanı mal olarak görmesi şeyi gösteriyor. O istencin gerçekten de dolaysız olduğunu ve duyunç sınamasından, yoklamasından geçmediğini gösteriyor mülkiyet aşamasında. O yüzden ahlaksız diyoruz. Ahlaksız demek ahlak olmayan, ahlakı olmayan demek. Ya ahlak da duyunç yoklaması. Ahlak duyunçla ilgili. Vicdanla ilgili. Yani ahlak iyi ya da kötü olmayla ilgili olan, doğru ya da eğri olmayla ilgili olan bir şey ve törellik şeyden farklı, ahlakta farklı. Bunları Hegel gayet şık ve güzel bir şekilde ayrıştırmış. Yani Kant'ı mesela bu son şeyi çevirirken gördüm. Kılgısal usulünü eleştirirse. Orada sık sık neyin törel olduğu, neyin ahlak, moral olduğunu ayırt etmiyor. Yani onları bile ayırt etmemiş. İngilizce çevirilerine baktığımda bazı yerlerde İngilizce çeviriler şeyin Almanca törel sözcüğünü ahlaksala kaydırıyorlar. Bazı yerlerde kaydırmadan bırakıyorlar falan. Yani belirsiz. Ahlak ve törellik. Bunlar normal, doğal bilinç için kolay kolay ayırt edilemeyecek alanlar. Ciddi olarak öyle. Yani şey değil. Bu ayrım çok kolay bir ayrım değil.
Etik ve ahlak.
Etik ve moral.
Moral.
Evet. Yani bunları bu felsefecilerin bile yapmada zorlandıkları bir şey. Konu. O yüzden dikkat edin. Moral olan duyunçla ilgili olan. Yani bu yeterli aslında. Bunun dışındaki her katkı işi zorlaştıracak ya da saptıracak ve bozacak. Törellik morali içeren bir düzlem. Ama soyut hak alanı, mülkiyet alanı ahlakı ve törelliği içermeyen. Yani mülkiyet edinmek şey ve istenç arasındaki ilişki olarak düşünüldüğünde bir bakıma törel bir şey değil. Moral bir şey değil. Yani ahlaksız da değil, ahlaklı da değil. Çünkü ahlaksal bir durum yok orada. Bir şey var, benim istencim var, onu ben istencimin altına alıyorum, istencimi ona yöneltiyorum, yatırıyorum ve bu tanınıyor. Robinson Crusoe'nin mülkiyeti var mıydı?
Başkası yaşları olduğu için.
Her şey onun üstü mülkiyeti. Yani ada, ağaçlar, dağlar, oradaki ne var ne yok, ne kadar şey varsa, fiziksel. Yani o okyanusa bile benim diyebilir.
Cuma'da bir sorun çıkıyor ama.
O geldiği zaman
o da onun mülkiyetine geçti.
Evet. Niye geçti? O demin dediğim şeyden dolayı olabilir. Yani onlar zaten köleliği bir normal ilişki biçimi olarak kendi işlerinde yaşıyor, taşıyorlar. Afrikalılar.
Her neyse. Yaşam daha kolaylaştırıyor. O karnını doyuruyor. Zaten bizim için tercih.
Ben hikayenin sonunda Cuma'yı ters veriyorum.
Cuma'nın köleliği tercih etmesi.
Bilgiyi de alışık bir sonucu yansıtmıyor mu? Bilgiyi tercih edebilen, bunu da besleyebilen, ihtiyaçlarını tercih edebilen birisi. Cuma, yani günümüz toplumunda da çok bilgi şeyleri var, uçurumları var ama bu köleliği düşünmeye yol açmıyor. Yani bilgi tek başına açıklayıcı bir şey değil. Bir şey
yapamıyor. Ne?
İhtiyaçlarını karşılıyor, karnını doyuruyor, her türlü ihtiyaçlarını doyuruyor. Onun için onun kölesi konumuna
girebiliyor. Ama dikkat edin, buradaki faktörler, gereksinimlerin karşılanması ya da onlar ikinci planda kalıyor. Birinci planda orada köleliği olanaklı kılan şey, yani şimdi bir insan gereksinimi, karnını doyurmak için köle oluyor diyemeyiz. Yani aç olmak insanı köle yapar diyemeyiz. Yalnız bir şey. O yüzden o bir açıklama değil. Yani Cuma'nın köle olmasının zemini gereksinimi olması değil.
Hayatım burada nasıl vefa borcu gibi kılıyor Cuma'yı Efendimiz?
O da, peki onu inceleyelim. Birisi benim yaşamımı kurtarırsa ben onun kölesi olmak zorunda.
Değil, öyle bir açık bir kölelik ilişkisi yok.
Yani o da gerekli değil. Kölelik oradan da kaynaklanmıyor. Kölelik, köle olmak için korkmak gerekiyor.
Bizde kölelik vardı.
Nerede?
Türkiye'de kölelik vardı.
Bir insanın, başka bir insanın istenci altına, yani kölede, kölenin anlamı şu, köleyi ben öldürebilirim, satabilirim.
Böyle köyler var, insanlarla beraber satıp anlamı için.
Serflik, serfler kölelikten farklı. Onu nasıl açık? Yani serf, şimdi serfler toprağa bağlılar. Yani serf efendinin mülkiyeti değil doğrudan doğruya.
Üretimi ama onun mülkiyeti. Serfin üretimi efendim şeyim lordun mülkiyeti.
Onun üretiminin belli bir miktarı. Onda biri.
İşte öyle.
Yani
başlık burası ama sana soruyor.
Başlık bir nevi bir sözleşme var orada çünkü.
Başlık burası şey sana.
Yani serf şey ilişkisinde bir sözleşme gibi bir durum var yani üretim paylaşımı.
Şimdi serflik nereden ortaya çıktı? Şeyden, Avrupa'da Roma İmparatorluğu çöktüğü zaman bir süre Roma kurumları işledi. Yani yargılar, şey mahkemeler ve adalet sonu. Çünkü insanlar arasında her zaman problem oluyor. Yasa gerekli ama bir süre sonra, 1-2 yüzyıl içinde yani 7-8. Ya da 6-7. Yüzyılda falan tamamen şey kalktı. Roma uygarlığı, Roma hukuku, Roma devletinin bütün kanıtları bitti.
Derebeyler türü.
Orada şey, birey için, yani senin şimdi Almanya'da, İsviçre'de, İtalya'da, şurada ya da burada diyelim bir yerde yaşıyorsun, kentte değilsin, diyelim kırdasın, yani köydesin ya da kırdasın. Devlet yok. Birisi gelip haksızlık yaptığı zaman, senin ürününü aldığı zaman ya da çocuğunu kaçırdığı ya da öldürdüğü ya da bir kötülük yaptığı zaman gidebileceğin bir mahkeme yok. O anlama geliyor, devletin olmaması. Ve senin güvenliğinin olmaması anlamına geliyor. Can güvenliğinin olmaması anlamına geliyor. Ve ağaya, derebeyine şey yapıyorsun, bana güvenlik sağla, ben de onun karşısına sana tabii ki bir şeyler vereceğim diyorsun. Yani şimdi, burada biz tabii ki şu an derebeyliği ya da feodalizmin çözümlemesine çok derinine girmeyeceğiz, girmeyelim. Ama girilirse oradaki bütün kurumsal ayrışmaların şeyini çıkarabiliriz, mantığını çıkarabiliriz. Yani serf neden toprağa bağlı olmak zorunda? Köle toprağa bağlı değil. Yani köleyi istediğin yere götürebilirsin, istediğin yerde satabilirsin falan filan. Ama serf şey değil, köle değil. Toprak kölesi dendiği zaman bile onun normal köleden ayrımı anlatılıyor. Yani serfin neden? Çünkü serf şey yapmıyor.
Üründen hisse yetiştiriliyor üründen.
Evet. Yani bir yerde serf kendi istenciyle kabul ediyor feodal ilişkiyi. O feodal ilişki yasal bir ilişki değil. Yani oturup onlar derebeyle, lordla bir sözleşme imzalamıyorlar. Ve genellikle de lord orada her şeyi dayatabiliyor. Ama karşılıklı ilişki olduğu için, yani bir tarafta güvenlik var, bir tarafta onda birler var. Lord da şeye bağlı, serfe bağlı. Yani lord da serf olmadan var olamaz. Ve o yüzden o iki karşılıklı bağımlılık onları bir tür denge içinde, bir sözleşme içinde tutuyor ama bu yazılı bir sözleşme değil. Ve feodalizm genellikle de şey, ya orada bir şey, yasa lord, yasa ya da mahkeme şu, yani lord geliyor belli günlerde, orada insanlar da davalarını getiriyorlar onlara, ne olur karar veriyor. Elinde yazılı yasa var mı, yok mu, neye göre karar veriyor falan filan, yani bunlar şey, tamamen belirsiz. Bir devlette böyle değil. Çok keyfi olabiliyor. Yani feodal lordun kendisi bir takım şeyler getirebilir. İşte uyrukları üzerine, serfler üzerine yaptırımlar, ekstra yaptırımlar getirebilir. Yani onda bir yerine beşte biri çıkarabilir şeyi, payını. Ekstra angaryalar getirebilir. Başka şeyler değil. Yani burada bunları denetleyecek bir devlet yok. Şu an bizim için önemli olan şey feodalizmin devletsizlik olduğunu görmek. Yasasızlık diyebiliriz ama lordun ya da efendinin kendi yasa ya da yargılama yetkisi olduğu için orada öyle bütünlüğüne bir yasa, türesizlikten, mahkemesizlikten bahsedemeyiz. Ama çok keyifli. Yani burada bir anayasa var. Birisi haddini bilmediği zaman, sınırları aştığı zaman onu durduran bir güç o. O bir istenç. Ama lordun üstünde şey yok. Yani bir köylü, bir serf, lordtan haksızlığa uğradığı zaman gidebileceği bir üst şey yok, makam yok. Ama olabilir. Çünkü feodaller kendi aralarında bir hiyerarşi kuruyorlar, değil mi? Yani lordların üstünde bir şey var. Üst lord. Onlar vasal oluyor alttakiler. Üsttekiler ne oluyor?
Kral.
Kral en tepede duran kişi ki yani kral, imparatorların seçildiğini biliyor muydunuz? Krallardan söz ettik. İmparator, bunlar feodal değil tabii ki, krallık, imparatorluk falan. Bunlar hepsi yasal ya da devlet kavramları. Ama imparatorların seçildiğini, biliyor muydunuz?
Çin'de
seçildiğini pek sanmıyorum. Genellikle hanedanlar var orada. Hanedan demek şey, seçilmeden. Olabilir. En yakındaki örnek şey, Kutsal Roma İmparatoru, yani Alman, Alman şeyleri. Orada belli sayıda prens var, elektör prensler deniyor onlar. Seçmen, seçici prensler, imparatoru, Kutsal Roma İmparatoru'nu onlar seçiyorlar. Napolyon da imparatordu, Napolyon seçilmedi. Ve yani imparatorluğun şey farklı, tini farklı, devlette belki. O devleti ilgilen. Şimdi mülkiyet konusu şeyde böyle. Feodalizmde toprak derebeyinin onun istenci altında. Yani o başka bir şeye verebilir. Mesela daha bir ülkenin prensesi bir başka ülkenin prensiyle evlendiği zaman, o iki ülke birleştiği zaman sanki bütün mülkiyetler bir tek bir istenç altına geliyor gibi düşünebiliriz. Orada her neyse topraklar, o toprakların üstünde yaşayan insanlar da aralarında olmak üzere mülkiyet konusu olabiliyorlar. Ve Rusya'da durum nasıl? Rusya'da şey var, serflik var. Ve Rus serfliği ne zaman kalkıyor? Rusya'da serflik ne zaman kaldırılıyor? 1860. Bu şeyde var, Modern Tin bölümünde var, onları okursanız iyi olur. Yani Rusya'da serfliğin kalkması o. Ama tabii Fransa'da ne zaman kalkıyor? Serf, toprak kölesi yani, o toprağa bağımlılıktan şeyden sonra, Fransız devrimiyle, zaten Napolyon'un şeylerinden, hedeflerinden birisi de o, serfliği bütün Avrupa'da ortadan kaldırmak. Ve özellikle bu Slavlar arasında çok yaygın, o kedi mi köpek mi, kaplan mı? Yani bunları silmek bir anda olmuyor. Fransa'da şimdi serflik aşamalı olarak krallık olduğu için Fransa, Louis'ler var. O krallık feodalizmi her zaman tasfiye etmek zorunda. Çünkü yani
altta bir güç daha.
He?
Altta kendisinden.
Orada senin kendi istancı. Yani sen kralsın ve senin topraklarında, ülkende feodaller şey yapıyorlar. Seni dinlemeden davranıyorlar. Ona izin vermezsin. Yani Çin'de de öyle bir durum var.
Osmanlı'da da yaşanıyor.
Onu
mesela hani tımar sistemi. Mesela orada adam da bir toprak sahibi değil orada.
Yani tımardan değil de beylikler var ya.
Onlara ayrıntılı olarak yani orada feodalizmin belli koşulları var. O koşullar orada var, görünüyorsa Osmanlı yönetimindeki topraklarda. O
zaman başlamıştı daha şey.
Ama ben şey yapamadım. Yani o tımar şeylere, Balkanlarda ele geçirilen topraklar şeylere veriliyor. Osmanlı paşalarına veriliyor şey olarak, alan olarak. Onun karşılığında devlet
tımar
oradan
çok farklı bir sistem.
Evet, yani devlet oradan vergi alıyor.
Orada yok tabii.
O feodalizm değil.
Yani vermiyor. İşletme hakkı veriyor gibi bir şey.
Tabii. Aslında şu a priori kabul edilebilir. Bir yerde devlet varsa orada feodalizm olamaz. Çünkü feodalizm şey. Yani eğer Güneydoğu'da feodalizm vardıysa ve bu Osmanlılar ya da Cumhuriyet dönemleri sürdüyse onun anlamı şu. Orada devlet yok. Orada ağanın yasası geçmiş, derebeyin yasası geçmiş ama senin devletini yasalar işlememiş. Yani o ayıp. Evet, o şey.
Hayır, merkezi otoritenin tesisi açısından beyliklerin şey yapılması.
Osmanlılar'da.
Evet, o anlamda.
O feodalizm değil.
Feodalizm anlamında değil.
Değil. Yani genel olarak diyebiliriz. O zaman Osmanlılar'da Marx, Karl Marx buna asit bir üretim tarzı falan demeye çalışıyor. Aslında değil. Yani bu feodalizm değil. Orada özgür köylüler var. Yani o köylü orada kalabilir, mülk alabilir, mülk satabilir ya da yerini değiştirebilir. Bir ser hiçbir zaman bir A bölgesinden B bölgesine gidemez. Çünkü toprağa bağlı. Yani giderse onu koruyan derebeyinden kopmuş olur ve güvenliğini kaybetmiş olur. Başka bir yerde belki serf olabilir falan. Yani orada realitede bütün bu ayrımlar şey gibi böyle ideal ve soyut bir şekilde yürüyor diyemeyiz, işliyor diyemeyiz. Çünkü pekala pek çok serf kopuyordur toprağından Rusya'da ya da Avrupa'da ve Osmanlılar'da da yer yer belli paşalar bilmem şeyler, otoriteler şey yapabilirler, bir feodal gibi yasasız, yasa dışı davranabilirler. Ama işin kavramsal iskeleti bu. Yani devletin olduğu yerde feodalizm olamaz ve feodalizm kölelikten serf köle değil. Şimdi o feodallerin kendi aralarındaki ilişkiler şey, güç ilişkisi. Orada da bir yasa yok. Yani bir toprak filanca ağanın ya da bir miktar köyle birlikte falanca ağanın bir başkası. Bunları kim belirliyor? Bunları onların arasındaki güç ilişkileri belirliyor. Orada güç haktır demenin bir anlamı yok. Yani açıkça bir zaten haksızlık durumu, eşitsizlik, türesizlik durumu var. Bir kavga durumu. Yani feodal durum şey değil. Çok kararsız bir durum. Kalınabilecek bir durum değil. Yani devletler oluştuğu zaman o tasfiye oluyor.
Devleti arayan şey için.
Devletsizlik
devlet
dönemi.
Devlet arıyor.
Evet.
Ama realite de öyle değil.
Söyleyin, nerede değil?
Şu anda Türkiye'de politize var.
O ayıp diyorum. Yani o hepimizin...
Devlet de var.
He?
Devlet de var.
Onu açmamız lazım. Yani devlete aykırı bir şey. Yani Türkiye'de bir insanın... Türkiye'de seyahat özgürlüğü var. Güneydoğu Anadolu'da bir Kürt Urfa'dan İstanbul'a gidemiyorsa falan bu şey feodalizmdir ama
yani Türkiye'de yok artık
bir şey. Yok. Yine bu araştırmak araştırılması gereken bir şey. Yani bu dereceyle
azalıyor yani şöyle demek.
Tamam. Yani onları araştırıp şimdi şey yapalım. Güzel. Bunları araştırmak için bu altyapıyı kazanıyoruz. Kavramsal altyapı. Yani bunları mutlaka araştırın. Eğer olanağınız varsa araştırın. Eğer yapabiliyorsanız yazın, yayınlayın. Başka yani ya da hukuki yollar açıksa onları uygulayın. Ya da birlikte şey yapalım. Önemli olan o kavramsal altyapıyı kurmak ve bunu realitede görmek. Şu an şeyimiz 10 dakika geçti. 4-10 geçiyor. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bu Modern Tin internetten, Modern Tin bölgesindeki yazıları yani orada çok çok geniş. Yani mesela mülkiyet, soyut hak ve mülkiyet üzerine olan şey bu. Şunu bir inceleyin ellerine geçerek. Bu benim siteden bastığım şey şu an hazır. Orada bütün bu kitabın şey var, bir bakıma özetlenmiş, biraz güncelleştirilmiş bir versiyonu var. O henüz çok ağır bir çalışma, yani ona aylar ve yıllar hazır ayırmak gerekecek. O yüzden öyle kaldı şu anda. Ama ona dayanın, kitap mutlaka okuyun. Çünkü yani bu şey olmayacak, uykuda böyle şırıngayla verilir gibi bir şey olmayacak. Bu zorlu bir çalışmayı gerektiren bir şey.
Ha? Ben kitabı
anlamıyorum.
Onların bir
sözlük
de bulmam lazım.
Yani
yazın onları. Özellikle araştırıyorum. Felsefe sözlüğü diye bir sürü şeylere açılıyorum.
O
alıyorum
gidiyorum.
Ama o
kitabı
okuyayım
deyince
onun şeyleri bilmiyorum
işte. Onu şimdi... Türkiye'nin kurumu sözlüğü çok yardımcı
oldu. Ya da bize sorun yani. Orada şey var, site şey... Nice Yahoo gruba...
yazabilirsiniz.
Yahoo gruba yazabilirsin.
Mustafa bir şey de verdi, grup içerisinde dolaştık galiba.
Evet.
Yani bize öyle çok geniş semantik açıklamalar gerekmiyor. Çünkü zaten
biz... Seneye basar mıyız sözü?
He?
Seneye basar mıyız sözü?
Genişlet onu tabii ki basarız. Yani şu an...